Podcast dinle.
Başlayalım biz. Vaktimiz de kıymetli. Çoluk çocuklar var. Şimdi ben iki kelime ben mi vereyim? Siz
sen
mi kelimeleriniz?
Sen rastgele ama rastgele seç yani.
Tamam. O zaman şunları seçeyim ben. Eşik ve eşik ve sezgi.
Eşik ve sezgi.
Eşik ne ya? Eşik. Eşiği aşmak. Tam eşik, eşiği aşmaktayız. Eşik bizden yüksek mi?
Eşik bize göre referans alınan bir şey değildir her zaman için. Ama yani kapının eşiği de eşiktir ama biz onu suya göre referans alırız genelde. Yani kapının eşiğinden su girmesin ya da rüzgar girmesin diye. Dolayısıyla eşik tanımlamamızda bir kendimize referans yoktur.
Evet ama ben mesela tabii kendimden görüyorum. Bir şeyin eşiği de olabilir ama eşik ne demek? Tam sen biliyor musun kelime anlamı?
Threshold aslında. Yani İngilizcesi. Belki öyle düşünürsen daha şey gelir. Yani belli bir seviye belirliyorsun. Bu seviye eşik oluyor. Yani bu seviyenin üstündeki davranış biçimi farklı, altındaki davranış biçimi farklı. Yani bir fonksiyon tanımlıyorsun.
Paradigmayı değiştiren bir durum var aslında galiba orada. Hani eşiği açtın mı paradigma bir şey değişiyor, bir durum değişiyor.
Ya tabii ama yani bir görüntü işleme yapıyorsan hani beyazın eşiğini verirsin, bunun altını siyah yap dersin. Böylece arka planı temizlemiş olur. Yani eşik herhangi bir şey için altındayken farklı bir davranış, üstündeyken farklı bir davranış göstereceğimiz sınır diyebiliriz.
Tamam, yani. O zaman mesela dijitalleştirme içinde kullandığımız bir şey aslında. Çünkü analog olan bir şey devamlılığı var. Dijital olan bir şey de kesikliği. Eşik kesiyor aslında yani.
Belki eşik, evet. Yani şöyle, dijital bir ve sıfırlardan oluşuyor olarak söylediysen eğer.
Evet.
Zaten orada bir eşik yoktur. Analogda eşik tanımlamak daha mantıklı.
Hayır, analogda eşiği tanımlayarak dijitale geçiriyorsun demek istiyorum.
Evet, belki de yani. Yani en azından doğru. Neresi, yani Arduino'da analog bir elektronik cihaz bağladığın zaman voltaj şunun üstündeyse bunu bir, altındaysa sıfır yap diyorsun. İşte tam olarak o eşik yani.
Evet. Diğer kelimemiz neydi? Sezgi miydi?
Diğeri de sezgi. Yani belki bu ikisini şöyle bağlayabiliriz. Aklıma ne geldi? Fark eşiği diye bir şey var duyularda. Mesela iki domatesin rengini aynı algılıyorsun. Ama belki de o iki domatesin kırmızı tonu birbirinden farklı. Bunu insan olarak bizim gözümüz algılamıyor ama mesela bir başka hayvan bunu algılayabilir. Ha. Ya da sen algılayamayabilirsin ama ben algılayabilirim. İşte buna fark eşiği diyoruz.
Evet, farklı olduğunu fark etme.
Evet, yani o tonlamada albedosu ya da renk diyelim biz onu algıladığımız için. Yani o renkte öyle bir fark oluyor ki ben ancak o fark benim fark eşiğimden yukarıdaysa bir dakika bu iki domatesin rengi birbirinden farklı diyorum.
Evet, zaten
dolayısıyla sezgi ve algı da aslında bir eşik var. Belli bir eşiği aşan şeyler algılayabiliriz ya da belli bir eşiği aştıysa bir şeyler sezebiliriz.
Evet ama şöyle bir sorun fark var. Mesela sen bir gariplik seziyorsun. Gariplik sezmene sebep olan neyin eşiğin aşılması? Yani eşik aslında şey gibi ya biraz daha net belirtti. Sezgide yani sezginin tetiklenme eşiğini bilmiyoruz aslında. Anlatabiliyor muyum?
Evet zaten o zaman algı derdik belki de.
Ha.
Yani sezgiyle algı arasındaki fark belki buradan kaynaklanıyordur. Yani ben zaten net olarak tanımlayabiliyorsam o eşiği, net olarak algıladığım şeyler arasındaki farkı kastediyorum demektir. Ama sezgi zaten biraz belirsizliğin içerisinde tam olarak ne eşiğin yerini ne de seviyenin, mevcut seviyenin yerini tanımlayamadığım bir noktada ortaya çıkıyor olabilir.
Evet, sezgi nereden geliyor sence?
Yani sezgi, şimdi sezgiye aslında iki tane farklı anlam yükleniyor. Bunlardan bir tanesi biraz daha spiritualist bir şekilde bilgiyi duyu organlarımız aracılığıyla değil de işte hani entüisyonizm miydi? Kalpten inmecilik. Hani bir şekilde bilginin başka bir yerden metafizik yollarla edimi olarak düşünebiliriz. Ama sezginin rasyonel bir tanımı da var. O da bilinçsiz zeka olarak tanımlanıyor. Yani sen mesela bunun en güzel örneği akıllı Hans diye bir attır. Biliyor musun sen o atı?
Biliyorum. Sayı sayan at değil mi?
Evet. 1800'lerin sonunda bir tane at kendisine sorulan bütün sorulara doğru yanıt veriyordu.
Toplama işlemi yaptırıyorlar.
Her şeyi çarpma. Hiç fark etmez. İstiyorsan Avogadro sayısını sor. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 kere ayağını vuracak şeyi varsa bunu yapabilir. O zaman tabii bu atın böyle kerameti olduğu düşünüldüğü için sahibi bunu turnelerle gezdiriyor.
Anlatın ya, yani 3 çarpı 2 diyorsun, 6 kere ayağını yere vuruyor aslında. Bu
evet oldu. Onu yapabilir ama Bagger kaç yaşında sorusuna da cevap verebiliyor.
Evet.
Yani tıpkı bir Laplace şeytanı gibi, yani sayısal olan bütün sorulara cevap verebiliyor. Basit olması gerekmiyor. Zaten o zaman bilim insanlarını da şüpheye düşüren bu. Yani hani çok basit aritmetik işlemlere cevap verse yine bir şekilde atın seni anladığını ve toplama işlemi yaptığını düşünebilirsin. Ama hani çok spesifik bilgiye sahip olunması halinde de bilmesi enteresan bir durum. Tabii bilim insanlarının ilk aklına gelen şüphe, yani bu konuyu araştıranların, acaba sahibi bir yerden tüyo mu veriyor ata? Dolayısıyla atın sahibinin yanında olmadığı, hatta atın sahibinin ortamda olmadığı durumlarda yeniden tekrar ediyorlar bu deneyi ve at hala cevap vermeyi başarıyor. Bunun üzerine bir süre sonra seyircisiz ya da atın seyircileri görmediği bir ortamda bu deney tekrar edildiği zaman atın hiç cevap veremediği anlaşılıyor. Çünkü şu fark ediliyor. At bir şekilde işte sezgi tam olarak böyle tanımlanabilir. Kendisine bir soru sorulduğunda ayağını yere vurmaya başlıyor ve insanlar, mesela biz bir haftada kaç gün vardır Hans diye sorduğumuz zaman at şimdi ayağını vurmaya başlıyor, tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz 7'den önce yüzsel bir tepki veriyoruz, böyle bir heyecanlı bir tepki veriyoruz. Bakalım at duracak mı diye. Ne bileyim, senin yüz kasın seyiriyor, ben derin nefes alıyorum. At bu tepkileri öğrenmiş. Ve at insanlar böyle tepki verdiği zaman durmayı öğrenmiş. Dolayısıyla biz ata bir soru soruyoruz. 7 cevabı verilirken insanlar o atın durmayı öğrendiği tepkiyi veriyor. At da bunu gördüğü için duruyor. Ve buradan biz atın doğru sorunun cevabını verdiğini düşünüyoruz. Şimdi bu aslında atın sezgisi olarak tanımlanır. Az önce söylediğim rasyonel tanıma göre. Başka bir tanıma göre de...
Bir şey sorayım mı? Ata sorsak sezgi demeyebilir canım. Çok belli ya, baksana. Hep böyle yapıyorlar. Ya at onu sezgi olarak görmüyor olabilir. At için o bilimsel bir şey olabilir aslında, konuşabilse.
Tamam. Peki insan için söyleyeyim. Mesela tavuk seksörleri diye bir meslek var. Hiç duydunuz mu?
Çok iyi iş o, evet.
Çin'de tavuk seksörleri var. Bu tavuk çiftliğindeki civcivlere bakıp bu erkek, bu dişi diyorlar. Ve erkek olanı işte kedi maması olmak üzere başka bir üretim hattına giriyor. Dişi olanı çiftlikte yumurta yapsın, büyüyüp diye başka bir hatta giriyor. Mesela tavuk seksörleri bir bakışta civcivlerin cinsiyetini tahmin edebiliyorlar. Ama bunu nasıl yapıyorsun diye sorduğun zaman anlatamıyorlar. Bu bana garip gelmişti. Yani bir şeyi bilip anlatamamak nasıl bir şey diye anlamamıştım. Buradaki herkes anlamış mıdır bilmiyorum. Ama şunu fark ettim bir gün. Sitenin basketbol sahasında basket oynarken Serra diye bir işte küçük arkadaşım var benim. 4 yaşlarında, 5 yaşlarında, belki de 6 da olabilir, emin değilim. O bana geldi, nasıl basket atıyorsun anlatsana bana dedi. Ona anlatamadım. Yani potayı tutturmak, yani ben ona şöyle bir tanım yapamam ki. Bak, bu topu tutuyorsun, potaya elini 35 derecelik açı yapıyorsun. Bu sırada bileğin şöyle kavramalısın ve sen bunu... Eğer elinden 6 metre bölü saniye, daha sonra 6 metre bölü saniye de değil, bulunduğun noktanın mesafesine göre bir fonksiyon çıkarmam lazım. Evet, ben bunu anlatamam. Ben sadece atmayı bilirim.
Şeyde vardı, bu bir film vardı, güzel siyah beyaz, ben hatırlamıyorum, bir şeydi. Orada şey diyor, yani her insan basket topunu potaya atabilir. Ama nasıl attığını anlaması için matematikte işte yüksek lisans yapması gerekir.
Evet, işte bak, bu da sezgi. Yani nasıl basket atılacağına yönelik o bilgiyi sezgisel olarak kavruyorum ama başkasına anlatamam.
Bir de şeye ekleyeyim, bu tavuklardaki hikayede şey var. Bunlar nasıl çırak yetiştiriyor biliyor musun? Çırağı arkasına koyuyor. Çırak yıllarca izliyor ustanın nasıl tahmin ettiğini ve yetişirse yetişiyor. Yetişemezse de atıyorlar çırağı.
Yani i̇şte bayağı... o da sezgisel öğrenme. Yani çırak, evet, orada hangi öz nitelikleri inceliyor bilmiyoruz.
Evet. Ya bana şey gibi geliyor aslında. Yani akılla algılayamayacağımız karmaşıklıktaki şeylerde yürüyen bir formül. Yani içeride matematiksel bir denklem oluşuyor aslında bence. Ama bu anlayabileceğimizden daha fazla. Yani şey lafı vardır ya, insan beynini anlayabilmesi için, bir insan beyni nasıl çalışacağını anlayabilmesi için o insan beyninin sivrisinek beyni kadar küçük olması gerekir diye bir laf vardı. Yani beynimiz kendimizin anlamasına göre çok karmaşık. İnsanın Yaşama amacı hayatta kalmak aslında. Ve o yüzden beynini anlaması gibi bir amaç yok. Yani beynini anlamayanlar ölüyor, anlayanlar hayatta kalıyor gibi bir survival durum yok. O yüzden beynimiz bizim anlayacağımıza göre çok kompleks. O yüzden ne yapıyoruz? İnsanlarla bir topluluk oluşturuyoruz. Buna bilim diyoruz. Ve milyonlarca kişi, yüzyıllarca çalışarak insan beynini anlamaya çalışıyoruz aslında. Yani yine sezgiyi çözümlemeye çalışıyoruz. Bilim aslında sezgiye saldırıyor bence düzenli olarak. Sezgi denilen şeylere odaklanıp saldırıyor ve orada bir formülize etmeye çalışıyor. Ve ben burada şeye döneceğim, bu eşiğe döneceğim. Bu paradigma değişimindeki yani zor eşiklerde de böyle sezgisel bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani dünya değişiyor mesela. Şu an işte devrimler, büyük dönüşümler, bunları seziyor toplum. Diyor ki bir yanlışlık var. Yani sorsan insanlara, anket yapsan, diyecekler ki ben şundan dolayı işte iktidarın değişmesini istiyorum. Ben bundan dolayı sistemin değişmesini istiyorum. Ben, yani at Fransa iktidarında herkes bir şey uyduracak belki. 10 sene sonra başka bir şey olmuş olacak belki ama toplumsal olarak bir sezgi var. Yani artık burada bir değişiklik gerekiyor sezgisi. Yani eşiğe ortaklaşa karar verme durumu çok ilginç geliyor bana. Hani tek başıma bir eşik değil, anladın mı? Beraber, yani biz taşınmaya karar veriyoruz. Evde 3 kişiyiz ve taşınma kararı nasıl çıkıyor? Yani o eşik nasıl o beraber bir sezgisel halde aşılıyor? Bu çok ilginç geliyor bana.
Yani bardak taştı dediğimiz durum eşiğe zaten referans vermez mi?
Evet, sinyalleri var.
Artık bardak taştı. Yani neydi, çizmeyi aşmak ya da bardağın taşması.
Evet. Güzel. Ben süreyi tutmuyorum. Ömer, tuttun mu süremi?
Evet, Ömer tutuyor.
Tutuyorum. Son bir dakikamız kalmıştı.
Ha, güzel. Bir dakikamız var.
Ama şuna itiraz etmem lazım.
Ne?
Şimdi bu arada rastsal yürüyüşün özelliği şey değil. Aynı konu etrafında dolaşmak değil. Random walk tamamen uzaklaşmaya da sebep olabilir. 12 dakika limiti o yüzden var ama şimdi az önce bir şey söyledin. İnsan beyni kendini algılamak üzere gelişmedi. Hani beynini algılayan hayatta kaldı, işte algılamayan hayatta kalmadı gibi bir durum olmadığı için dedin. Şimdi yani insan beyninin gelişimi evrimsel amaçlarla bu kadar paralel olmak zorunda mı? Çünkü insan beyni, ona bakarsan, dünyanın çapını hesaplamak için de gelişmedi ama hani Aristoteles bunu yaptı ya da insan beyni yıldız fiziğini anlamaya da ihtiyacı yok hayatta kalmak bakımından.
O yapmadı onu. Onu bir kolektif zihin yaptı. Bir kişi hiçbir şey yapmıyor zaten aslında.
Yani işte bu o zaman yaşamsal şeyler için de geçerli. Yani benim yediğim soğanı da ben yapmadım.
Ama yapabilirsin.
Çiftçi yaptı, nakliye edildi, market bunu aldı, sattı.
O modern toplum problemi. Yapabilirsiniz. Seni ormana bıraksak, 200-300'ümüz ormana gitsek zar zor da olsa hayatta kalabiliriz. Yani o yaşamsal şeyleri yapabiliriz. Ama
ormandaki beyni yiyecek miktarına bağlı ama tabii.
Evet ama yani yine de o beynin anlaşılması problemi çok. Yani sezgi dediği ne oluyor işte aslında. Yani tek başıma akıllı anlayamıyorum. Yani bilim büyüdükçe sezgi ufalacaktır ve başka problemlerle ilgilenecektir diyebilirim yani.
Podcast dinle.